Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Önceki gün başladığımız mülakata bugün devam edeceğiz ve bu mülakatı bugün noktalamış olacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile müsbet ve menfi örneklik üzere iki Müslüman şahsiyet ve karakterinin farikaları başlıklı mülakatın şimdi son bölümünü sizinle paylaşmaya başlıyoruz şimdi. Rahmetli pederim Musa Efendi'nin de bilhassa infakta müstesna nezaket, zarafet ve inceliği göze çarpardı. Zira ayet-i kerimede Allah kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları alır buyuruluyor. Bu itibarla herhangi bir kişiye bir zekat, sadaka, hediye vesaire verirken onu nezaketin son haddinde takdim etmeye gayret gösterirlerdi. Zarfın üzerine de zarif bir ifadeyle ''Muhterem efendi, kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.'' yazarlardı. Çünkü gaye, nazargâh-ı ilahi olan bir gönle girebilmek, böylece Cenab-ı Hakk'ın rızasına erebilmekti. Aile içinde en büyük gayretleri çocuklarına Allah'ın kelamını öğretmek, güzel bir Kur'an tahsili verebilmek ve Allah Resulü'nü sevdirmekti. Hizmetinde bulunanlara iltifat eder, hizmet eden kavmin efendisidir hadisini hatırlatırlardı. O zamanlar tavuk çiftlikleri yoktu. Tavuk kırmızı etin 3 misli fiyatıydı. Tavuğun en lezzetli yeri bu tarafıdır. Ya annem ya da babam çoğu zaman, biz her zaman tavuğun budunu yiyebiliyoruz. Bugün de çalışanlara budunu bırakalım derlerdi. Kendileri için istediklerini din kardeşleri için de isteyebilmek yergamlık ve nezaket farik vasıflarıydı. Rahmetli pederim hizmet edenin hizmet ettiği kimsenin daha da önüne geçebileceğini telkin ederlerdi. Çünkü kalpler Allah'a açıktır. Onun için daima hizmete teşvik ederlerdi. Kendileri vefatlarına yakın bir zamanda bile, keşke vücudumda biraz gücüm olsaydı, köy köy dolaşsaydım, bu takva yolunu tavsiye etseydim derlerdi. Ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertlenirlerdi. Mesela bizler Azerbaycan'a gider, bir hafta 10 gün kalıp dönerdik. Uçağımız gece geç vakitte bile inecek olsa merakla beklerler, yanlarına varınca da ne havadis var derlerdi. Yani Müslümanların derdi kendi dertleriydi. Biz ticaretle meşgulken bir kişi sık sık gelirdi dükkana yardım isterdi. Tezgahtarda bir defasında "Yahu daha dün geldin, her zaman olmaz ki" diye çıkıştı. Rahmetli pederim bunu içeriden duydu. Çağırdı tezgahtarı. "Bak oğlum," dedi. "Biz Allah'tan devamlı istiyoruz. Bak sabah kahvaltı ettik. Öğleyin tekrar isteyeceğiz. Akşamleyin tekrar isteyeceğiz. Buysa senden 2-3 günde bir gelip istiyor," dedi. İsteyeni eli boş çevirmemek, vermemeye alışmamak için az da olsa bir şeyler vermek gerektiğini söylerlerdi. Nitekim ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak Resulünün şahsında biz müminlere şöyle buyurmaktadır. El açıp isteyeni sakın azarlama. Eğer verecek bir şey bulamadığın için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Yine Musa Efendi bir söz verdiler mi onu muhakkak tutarlardı. Mesela marangoz Halil Efendi vardı. Bir gün bandırmaya gidiyorlardı. Ben de şoförlük yapıyordum. Saat 8'de Üsküdar'da buluşacaktık. Musa Efendi, "Oğlum saat kaç?" dedi. 8 dedim. Şöyle bir durdu. 1-2 dakika daha bekleyelim," dedi. 2 dakika daha durduk. Sonra "Devam et," dedi. Kartal'a araba vapuru iskelesine gittik. Ondan sonra Halil Efendi koşa koşa kanter içinde geldi. "Selamun aleyküm," dedi. pederim çok kısık bir sesle ve aleykümselam dedi fakat bir şey de sormadı. Halil Efendi, efendim trafik vardı vesaire diyerek mazeret beyan etmek isteyince pederim Musa Efendi, bak oğlum dedi. Trafik varsa ona göre hesap edecek. Bir müddet erken çıkacaksın. Verdiğin sözde muhakkak duracaksın dedi. Yine mesela cuma namazına giderlerken ben şoförlük yapıyordum. Yolda herhangi bir gecikme olursa diye evden erken çıkardık. Belki yarım saat evvelinden Erenköy'e varırdık. Fakat Erenköy'e geldiğimiz zaman hemen efendi babanın kapısına gitmezdik. Rahmetli pederim 100-150 metre kala bir ara sokakta durdururdu arabayı. Orada beklerdik. Tam 5 dakika kalınca şimdi kapıya gidebiliriz derlerdi. Efendi baba da tam bir saat ayarı gibi gidilecek dakikada çıkardı. Beklememek ve bekletmemek çok ehemmiyet verdikleri hassasiyetlerinden biriydi. Tabii bunlar da örnek alınması gereken bir Müslüman nezaketi, zarafeti, inceliği. Yine Musa Efendimizin hayatında müthiş bir tertip ve düzen vardı. Bu her haline sirayet etmişti. Namaz kılmak üzere serilmiş olan bir seccadenin püskülleri bile karışmış olsa, bu onun zarif gönlünü rahatsız eder, o püskülleri düzeltmeden namaza durmazlardı. Bütün bunlar da esasen hep Fahri Kainat Efendimizin nezaket ve zarafetinin o hak dostlarındaki birer tezahürüydü. Nitekim şu hadise, Peygamber Efendimizin de dağınıklık ve pejmürdelikten rahatsız olup derli toplu olmayı arzulamasına tipik bir misaldir. Peygamber Efendimiz bir gün mescitteyken içeriye saçı sakalı dağınık bir adam girer. Resulullah Efendimiz eliyle ona çıkmasını işaret eder. Sanki saçını ve sakalını düzeltmesini kastetmiştir. Adam saçını sakalını düzelttikten sonra gelince Resulullah Efendimiz, herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık bir halde gelmesinden böyle derli toplu gelmesi daha iyi değil mi buyurur. Velhasıl Sami Efendi ve Musa Efendiler tıpkı diğer hak dostları gibi Resulullah Efendimizin örnek ahlakından hisseler taşıyan, nebevi güzellikleri fiilen yaşamak suretiyle temsil ve tebliğ ederek yolumuzu aydınlatan yıldız şahsiyetlerdi. Allah onlardan razı olsun. Son olarak bir de meselenin menfi tarafına işaret etsek, gerek Kur'an'da gerekse Resulullah Efendimizin ifadelerinde şunlar gibi olmayın tarzında ikazlar da var. Bugün için uyarsak bir Müslümana şunlar kişiliğinizde görülmemeli diyebileceğimiz hususlar neler olabilir? Bir Müslümanın kişiliğinde zahiri günahlar gibi batıni günahlar da olmamalı. Müslümanlar olarak zahiri haramlardan umumiyetle uzak dururuz. Çünkü bunlar dışa yansıyan, başkaları tarafından da fark edilebilen kusurlardır. Bunları hiçbir Müslüman kendine yakıştıramaz. Lakin batıni haramlar için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Zira bunların dışa akseden bir tarafı yoktur. Bu yüzden de daha çok irtikab edilirler. Halbuki pek çok batıni haramın Allah'ın indinde nice zahiri haramdan daha ağır cürümler olduğu bildirilmektedir. Mesela bir Müslüman kolay kolay domuz eti yiyemez. Bunu son derece ağır bir günah olarak telakki eder. Halbuki bunu yapmaktan sakınan bir Müslüman, bir din kardeşinin ayıbını gıyabında konuşmanın, yani gıybetin, onun ölü cesedini yemek kadar ağır bir günah olduğunu bildiği halde bunu yapmaktan daha az sakınır. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak, günahın açığını da gizlisini de bırakın, kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın buyurmaktadır. Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri, insanın batini günahlara karşı umumi gafletine dikkat çekerek şöyle buyuruyor. Tandırdan elbisene bir kıvılcım sıçrasa, hemen onu söndürmeye koşuyorsun. Peki, dinini yakacak olan bir ateşin, mesela kibir, haset ve riya gibi kötü sıfatların kalbinde durmasına nasıl müsaade edebiliyorsun? Dedikodu ve gıybet, kibir ve enaniyetten doğan, başkalarını küçük görerek kendini yüceltme çabasıdır. O bunları yapıyor da ben yapmıyorum demektir. Gıybet, helalleşilmediği takdirde bedeli kıyamette ödenecek bir kul hakkıdır. Hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere Ramazan-ı Şerif'i ihya edenin bütün günahları bağışlanır. Fakat kul hakkı hariçtir. Şehidin bile günahları bağışlanır fakat kul hakkı bakidir. Kıyamet günü ödeşilecektir. O gün varsa sevabından dedikodusunu ettiği kişiye verecek, sevabı yoksa o gıybet ettiği kişinin günahlarından kendisine yüklenecektir. Bunun içindir ki hadis-i şerifte helalleşmeye teşvik edilerek şöyle buyurulmaktadır. Ey insanlar! Kimin üzerinde bir kul hakkı varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır. Diğer bir husus, bir Müslüman asla kibirli olmamalı. İbadullahı istihkar, yani Allah'ın kullarını hakir görmek, insanın ahiretini mahveden büyük bir günahtır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinin din kardeşini hor ve hakir görmesi ona günah olarak yeter buyurmuşlardır. Mesela bir işveren, kimi zaman işçisini azarlar. İşçisi haklı bile olsa cevap veremez. Çünkü cevap verse kendini kapıda bulacağını bilir. Bir mümin daima düşünecek ki güçlü olmak veya üst mevkide bulunuyor olmak, kendini alt mevkideki din kardeşinden üstün görme hakkını vermez. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere, muhakkak ki Allah katında sizin en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Bir müstahdeme, çabuk bana bir su getir demek var. Bir de zahmet olmazsa bana bir bardak su getirir misin demek var. İkisinde de su istiyorsun. Fakat birinde kabalık var, diğerinde ise nezaket var. Nitekim o su getiren kişinin haleti ruhiyesine göre içene tesir eder. Birinin getirdiği fayda vermez, diğerininki şifa olur. Bu itibarla kendimizi daima muhatabımızın yerine koyacağız. Biz onun yerinde olsak, kendimize nasıl davranılmasını istersek, biz de ona öyle davranacağız. Bize değer verilmesini istiyorsak, biz de değer vereceğiz. Bugün maalesef pek çok varlıklı insan bunu düşünemiyor. Diğer bir mühim felaket, gösteriş merakı ve israf. Havuzlu evler, lüks arabalar, marka giyinme takıntısı vesaire. Halbuki israf haramdır. Ayet-i Kerime'de, saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür buyurulmaktadır. İsraf, güç göstererek aşağılık duygusunu bastırma çabasıdır. Malı mülküyle, giyim kuşamıyla kendini değerli kabul ettirmeye çalışmaktır. Halbuki insanı değerli kılan şahsiyet ve karakteridir. İsraf ve güç gösterisiyle kendini kabul ettirmeye çalışanlar öldükleri zaman kabirlerinde yapayalnız kalıverirler. Onu şahsiyeti için değil de gücü, makamı, mevkii, itibarı için sevenler, o bunları kaybettiğinde ortalıktan kaybolurlar. yani israf ve güç gösterisinde bulunarak dost edinenler, ahiretten önce günahlarının cezasıyla karşılaşmaya başlarlar. Yahya bin Muaz, dünyaya aşırı düşkün bir İslam hukukçusunu görünce, ona şu ikazlarda bulunmuştur. Ey ilim sahibi kişi! Köşkleriniz Bizans imparatorlarının köşklerine, evleriniz İran hükümdarlarının evlerine, yaşadığınız meskenler Karun'un yaşadığı meskenlere, kapılarınız Talut'un kapısına, kıyafetleriniz Calut'un süslü kıyafetine, hayat tarzınız şeytanın hayat tarzına, yok oluşunuz inkarcıların yok oluşuna, yönetiminiz Firavun'un yönetimine, hakimleriniz aceleci ve rüşvetçi hakimlere, ölümünüz cahiliye ölümüne benziyor. Peki Muhammedilik bunun neresinde? Cimrilik, pintilik, sırf kendine biriktirmek de Müslümanın ahlakı olamaz. Büyük bir Müslüman kesimin açlık, hastalık ve ihtiyaç içinde inlediği günümüz dünyasında, sırf kendi saadetini düşünerek imkanlarını paylaşmamak, bir noktada paranın putperesti olmaktır. Vicdanların kurumasının bir göstergesidir. Edepsizlik, hayasızlık da bir Müslümana asla yakışmaz. Edep ve haya, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği hususiyettir. Diğer mahlukatta böyle bir hususiyet yoktur. Zaten onlar için sorgu da, sual de mevzu bahis değildir. Müminin gözünde, kulağında, konuşmasında, oturup kalkmasında, giyim kuşamında, velhasıl her şeyinde edep ve haya olmalıdır. Velhasıl bu mevzuda söylenecek çok söz var. Lakin hülasa ederek ifade edecek olursak, bir Müslümanın şahsiyetinde İslam ahlakıyla bağdaşmayan hiçbir davranışa yer yoktur. Bilhassa yalan, haset, din kardeşlerine karşı buğz ve husumet, tecessüs, kusur araştırma, zulüm, insafsızlık, vicdansızlık, merhametsizlik, bencillik, riyakarlık, açgözlülük ve benzeri çirkin haller asla bulunmamalıdır. Mümin, elinden, dilinden, halinden, kalinden, insanların emin ve müstefit olduğu bir rahmet insanı olmalıdır. Aksi takdirde yanlış hal ve davranışlarının sadece kendisine değil, mensubu olduğu İslam'ın insanlık nezdindeki itibarına da halel getireceğini, bununsa ağır bir ahiret vebali olacağını asla unutmamalıdır. Rabbimiz, alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz'e layık bir rahmet insanı ve hayırlı ümmet olabilmeyi, İslam'ı yaşayışımızla temsil ve tebliğ edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile müsbet ve menfi örneklik üzerine 2 başlıklı mülakatın son bölümünü paylaşmış olduk. Müslüman şahsiyet ve karakterinin farikaları başlığıyla yer bulmuştu. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısında bu mülakat. Evet, uzun bir mülakattı. 3 bölüm halinde ikinci bölümü sizinle paylaşmış olduk Sesli Dergi'de. Böylelikle Sesli Dergi'nin de sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar, geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.